Ayrım 40, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 476. Sedye'deki kadın, Gabriel Caddesi'nde biriken halkın meraklı bakışları altında Amerikan Büyükelçiliğinden dışarı taşınıyordu. Bir çarşaf ve ince bir pamuklu battaniye vücudunu örtmüştü. Uzun koyu renk saçları küçük beyaz yastıktan dışarı kaymıştı. Yüzü de gözleri Paris'in güneşinden koruyan gri ipek siperlikler ve oksijen maskesi altında gizlenmişti. Dedikodular hızla yayıldı. Kalabalığın arasında dolaşan birkaç elçilik görevlisi de sorulara cevaplar vererek buna yardımcı oldular. "Aa, bu elçinin karısı," dedi bir kadın Fransızca. "Şimdi bir Amerikalı'dan duydum. Vah vah, şu dün geceki korkunç ateş sırasında yaralanmış."
"Suç oranı artık dayanılmaz sınırlara vardı," dedi gözlüklü uzun boylu bir adam. "Giyotin tekrar uygulanmaya konmalı."
"Nereye götürüyorlar onu?" diye sordu başka bir kadın üzüntüyü de geri çekilerek. "Levallois-Perret'deki Hereford Hastanesi'ne."
"Sahi mi? Oraya İngiliz hastanesi diyorlardı, doğru mu?"
"Orasının yaralanmalar konusunda gelişmiş bir donanıma sahip olduğu söyleniyor."
"Kim söylüyor?" diye söze karıştı hiddetli bir Fransız.
"Şuradaki askılı genç adam." "Aa, nereye gitti?"
"Neyse, biraz önce buradaydı, o söyledi."
"Yarası ağır mı?" diye sordu bir genç kız, sırtında içi kitap dolu bir çanta taşıyan erkek arkadaşının kolunu kavramıştı.
"Amerikalılardan birine çok acısı olduğunu ama hayati tehlikesi bulunmadığını söylerken duydum," diye karşılık verdi bir başka Fransız kadın.
Kolunun altında taşıdığı kahverengi büyük zarftan anlaşıldığı kadarıyla ya sekreterdi veya yönetim kademesinde çalışan küçük çaplı bir memur. "Ciğeri delikse zaten zar zor nefes alıyordur. Bir de oksijen maskesini dayamışlar burnuna. Olacak iş değil doğrusu."
"Amerikalıların her işe burunlarını sokmaları asıl olmayacak iş," dedi öğrenci.
"Neymiş, solunum güçlüğü çekiyormuş diye onun hayatını kolaylaştırmak için belki de aramızda daha ciddi bir hasta bulunan bizleri itip kakıyorlar."
"Antoine, bunu nasıl söylersin?"
"Çok basit, ben tarih öğrencisiyim kızım."
"Sen nankör bir köpeksin," diye aykırdı yakasında küçük bir gazi nişanı taşıyan yaşlı bir bey.
"Ben Amerikalılarla omuz omuza çarpıştım. Paris'e onlarla birlikte girdik. Şehrimizi onlar kurtardılar."
"Tek başlarına öyle mi? Ben öyle düşünmüyorum. Gel minyon, gidelim buradan."
"Antoine, gerçekten de artık senin bu radikal mantığın modası geçmenin ötesinde can sıkıcı olmaya başladı."
"Küçük piç kurusu," dedi yaşlı asker çevresindeki insanların duyabileceği bir sesle. "Şu piç kurusu lafını da Amerikalılardan öğrenmiştim."
Büyükelçilikte üst katlarda Stanley Witkowski'nin bürosunda Moro, albayın masasının önündeki koltuğa onulmaz bir kederle yığılmış kalmıştı. "Neyse ki," dedi yorgun bir sesle, "paraya ihtiyacım yok. Ama burada, Paris'te, hatta Fransa'nın hiçbir yerinde harcayabilme imkanım da olmayacak."
"Sen neden bahsediyorsun?" diye sordu Stanley, yüzünde keyifli bir ifadeyle bir Küba prosu yapıyordu.
"Eğer bilmiyorsan albayım, Amerikan ordusunun 8. bölüm dedikleri şeye layıksın demektir."
"Neden? Benim bir sürü madalyam var, bir de epey iyi olduğum bir alanda çalışıyorum."
"Tanrı aşkına Stanley, kendi şubeme yalan söyledim. Alelacele toplanan Millet Meclisi komitesine de, basına da, başkana bile... Açık açık yemin ettim Madame Courtland yaşıyor, ölmedi diye. Sizin kliniğinizle mükemmel bir tedavi görecekmiş diye."
"Ama ifadem yeminli değildi ki Claude."
"Mert, delisin sen, deli."
"Hem de nasıl. Daha kimse o sürtüğün öldüğünü anlamadan üstü örtülü vücudunu içeriye alt kata aldım."
"Peki ama işe yarayacak mı Stanley?"
"Şu ana kadar yaradı. Bak Claude, ben sadece ortalığı biraz bulandırmaya çalışıyorum. Neoların peşinde olduğu Latham onların öldürebildiği tek kişi ama onlar bunu bilmiyor. Bu nedenle birbiri ardına gelip duruyorlar. Biz de onları bekliyoruz. Büyükelçinin kaltağı onlar için hiç de önemsiz biri değildi. Aksine çok da önemliydi. Çünkü onun kim ve ne olduğunu öğrendiğimizi anlamışlardı. Eh, zaten Kont da ona tetanoz aşısı yapmayacaktı herhalde. Biraz şans ve senin şu ufak tefek yalancıklarınla dışarıdaki küçük gösterimiz işe yarayacak."
"Ufak tefek yalancıklar mı?" diye kıkırdadı Moro.
Ya senin ne yaptığından haberin yok galiba. Fransa Cumhurbaşkanı'na yalan söyledim. Artık bana asla güvenmeyecekler.
Aman canım, sen de bu kadar dar görüşlü olma. Bunu onun kendi iyiliği için yaptın. Makamına sızılmış olduğuna kanaat getirmen için nedenlerim vardı.
İşte bu harika. Onun makamına sızılmamasını sağlamak da ikinci şubenin işiydi zaten.
Evet, sanırım bu mazereti kullanamazsın diye ona hak verdi Witkowski. Peki onun üst düzey yardımcıları hakkındaki temizlik soruşturman nasıl gidiyor?
Bu işi en kapsamlı haliyle aylar önce yapmıştık. Ancak benim dar görüşlerimi genişletmenle ilgili önerilerinin burada bir yararı olabilir.
Cumhurbaşkanınızın kendi iyiliği için diye sözü kesti Albay Prosun'dan keyifle derin bir nefes çekerek.
Evet, kesinlikle. Bilmediği şeylerden dolayı sorumlu tutulamaz. Bizler de psikopatlarla, fanatik suikastçılarla uğraşıyoruz.
Bağlantıyı anlayamadım Claude, ama bu da bir başlangıçtır. Ha, bu arada hastanedeki ilave personel için teşekkürler. İki çavuşla bir yüzbaşı dışında benim denizcilerden Fransızcası iyi olan pek yoktur.
Yüzbaşınız bir mübadele programıyla zamanında öğrenci olarak gelmiş, çavuşlarınızın birinin de anası babası Fransız. İngilizceden önce dilimizi öğrenmiş. Diğer çavuşunuzun Fransızcası ise temel olarak hem kaba ifadelerden oluşuyor hem de daha çok belli bazı hizmetlerden yararlanmaya yönelik.
Harika. Neolar da kabadır. Demek adamım harikaymış.
Madame Cortland'ın yerini alan stenograf hanım nasıl?
Barut fıçısı gibi dedi albay.
Umarım değildir.
Yani demek istediğim, kendisi New Yorklu bir Yahudi. Nazilerden nefret ediyor. Büyük annesi ve büyük babasını Bergen-Belsen'de gazla öldürmüşler.
Tuhaf değil mi? Drew Latham çevremizde olup bitenler dönüp dolaşıp yine bizi buluyor gibi bir şey demişti. İnsan davranışları düşünüldüğünde çok doğru bir söz.
Daha da doğrusu, eğer bir orospu çocuğu ne o şu yeni bayan Cortland'ın peşinden gelmeye kalkacak olursa, ki birileri mutlaka gelecektir, onu parçalayacağız. Sana daha önce de söylemiştim Stanley, herhangi birinin gelip gelmeyeceği konusunda kuşkularım var.
Neolar aptal değiller, bir tuzak olduğunu sezinleyeceklerdir.
Bunu ben de düşündüm ama bahiste paramı insan tabiatı üzerine koyuyorum. Oyun bu kadar yüksekken ve burada bahsi yükselten de canlı bir Zonnenkind. Oyun herkes girer. Bu piçler de onu öldürmek isteyecekler. Başka çareleri yok.
Umarım haklısındır Stanley. Tartışmacı meslektaşımız Drew Latham senaryoyu nasıl buldu?
Oldukça iyi. Elçilik çevresinde kimliğini Albay Webster diye sızdırdık. Antinayuslara da haber verdik. Zaten onlar biliyordu. Şimdi siz de aynı şeyi yapacaksınız. Ayrıca Bayan de Vries'i tam bir koruma altında buraya, elçiliğe nakledeceğiz.
Bu kadar çabuk kabul etmesine şaşırdım dedi Mauro. Elinden çok iş geliyor, beceremediği şey yok. Ama Drew'yu gerçekten düşündüğüne inanıyorum. Ve geçmişte olup bitenleri de göz önüne alacak olursak, bu şartlar altında onu nasıl gönüllü olarak yalnız başına bırakıyor?
Daha bundan haberi yok dedi Witkowski. Onu bu gece taşıyoruz.
Akşamın erken saatleriydi. Paris'te günler artık kısalmaya başlamıştı ve Karin de Vries pencerenin yanında bir koltukta oturuyordu. Bir lambadan gelen tek düze yumuşak ışık onun uzun koyu saçlarına yandan vuruyor, çekici yüzünde yumuşak gölgeler oluşturuyordu.
''Ne yaptığını biliyor musun?'' diye sordu Latham'a bakarak. Latham yine ordu üniformasını giymişti, asker gömleği masanın sandalyesine asılmış duruyordu.
''Tabii'' dedi, ''ben yem olarak kullanılıyorum.''
''Tanrı aşkına, sen ölüsün, ölü.''
''Hem de nasıl, ama bahislerin hepsi benden yana, bunu yapmazsam kazanamam.''
''Nedenmiş, albay öyle istiyor diye mi? Dürü, anlamıyor musun?'' İşler görev tamamlandı aşamasına geldiğinde sen sadece bir X ya da Y faktörüsün. Yarışmadan rahatça çıkarılabilirsin. Witkowski senin arkadaşın olabilir ama kendini aldatma. O bir profesyonel. Onun için önce operasyon gelir. Neden senin bu lanet üniformayı giymende ısrar ettin dersin?
Bunu biliyorum ya da en azından bunun denklemin bir kısmı olduğunu tahmin ediyorum. Ama bir göğüs koruyucu, çelik yelek ve daha büyük bir ceket gönderecekler ya da artık ona ne diyorsanız. Öyle çırılçıplak salıvermeyecekler beni ortalığa. Ayrıca Stanley'e onun berbat teçhizatlarını ne kadar az giydiğimi de söyleme sakın, yoksa yine somurtur durur.
Acaba ne tür bir göğüs koruyucu gönderecek?
Suikastçılar göğüse nişan almazlar sevgilim. Onlar dürbünlü tüfekleriyle doğrudan kafaya nişan alırlar.
Bu konularda ne kadar bilgi sahibi olduğunu hep unutuyorum.
Neyse ki biliyorum. Dostumuz Stanley'e cehennemin dibine gitmesini söylemeni de bu yüzden istiyorum ya.
Bunu yapamam.
Nedenmiş? Başka bir yem kullanabilir. Çok da basit olur ama seni değil.
Bir başkası ha? Belki de Idaho'daki çiftliklerinde veya New Jersey'de bir araba tamirhanesinde bir erkek kardeşi olan birisin, öyle mi? Buna dayanamam.
Ben de sensizliğe dayanamam diye bağırdı Karin koltuktan doğrulup Latım'ın kollarına atılarak. Ben asla, asla bu sözü dünyada birisine daha söyleyebileceğimi düşünmemiştim. Ama bütün kalbimle söylüyorum Drew Latham. Nedenini sadece Tanrı bilir. Ama sanki sen benim yıllar önce evlendiğim o delikanlının bir uzantısı gibisin. Tertemiz, nefretsiz. Bunları söylüyorum diye beni küçük görme sevgilim. Bunları söylemek zorundayım.
Seni asla küçük görmem dedi Drew hafif bir sesle ve ona sarıldı. Değişik nedenlerle birbirimize ihtiyacımız var. Bunların ne olduğunu çözümlemek için yıllarca uğraşacak da değiliz. Kadının başını tutup gözlerinin içine baktı. İki ihtiyar olarak sallanan sandalyelerimize oturmuş karşımızdaki göle bakma fikrine ne dersin?
Ya da dağlara. Ben dağları çok severim.
Bunu düşünmemiz lazım. Otelin kapısına hızlı hızlı vuruldu. Hay Allah dedi Drew Karin'i bırakarak, şu şifrelerin bulunduğu kağıt neredeydi?
Holde duvara astım, artık gözünden kaçmaz.
Tamam, peki saat kaç?
7:30 demek yeterli, vardiya saat 8'e değişiyor.
Kim o?
Tavşan Bonnie dedi Frank'ın sesi kapının arkasından.
Bu çok çocukça dedi Latham kapıyı açarken.
Vakit geldi Monsieur.
Evet biliyorum, bana bir iki dakika ver olur mu?
Elbette dedi Frank. Drew kapıyı kapatıp Karin'e döndü.
Buradan gidiyorsun dostum dedi Drew.
Ne?
Beni duydun. Elçiliğe naklediliyorsun.
Ne? Neden?
Sen Amerikan Büyükelçiliği'nin bir çalışanısın ve gizli iletişimdeki görevinin herhangi bir saldırıdan uzak tutulman için yeterli bir neden olduğuna karar verildi.
Sen neler söylüyorsun?
Yalnız gitmeliyim Karin. Tek başıma oynamalıyım.
Sana izin vermeyeceğim, bana ihtiyacım var.
Affedersin, ya sakin sakin gidersin veya Monsieur Frick ve Frack sana bir iğne yapar, kendi bildikleri gibi alır götürürler.
Nasıl, Drew, nasıl yaparsın bunu?
Kolay, Colorado'daki şu sallanan sandalyelerimizde oturup dağlara bakabilmemiz için senin canlı kalmanı istiyorum.
Seni lanet olası.
Ben asla mükemmelim demedim. Sadece tam sana göreyim. İkinci şubenin ajanları Karin'in kişisel eşyalarının otelden alınıp bir saat içinde elçiliğe teslim edilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra onun aşağı inmesine eşlik ettiler. O da istemeye istemeye şartları kabul etti. Asansörün kapısı açıldı, ajanlar lobiye çıktılar. Orada karşılarında ikinci şubenin iki ajanı daha belirdi. Dört ajan birbirlerini başlarıyla selamladılar. Sonra Monsieur Frick ile Monsieur Frack dönüp hızla asansöre doğru yöneldi. İkimizin arasında kalın lütfen madam dedi cüsseli sakallı olan adam. Karin de Vries'in sağ tarafına geçerken araba dışarıda, girişin solunda, tentenin önündeki lambaların az ötesinde.
Bunu gönül rızasıyla kabul etmediğimi bilmenizi isterim.
Müdür Moore her görevde bizi çağırmaz madam dedi tıraş olmuş ikinci görevli. Buradan Amerikan elçiliğine varışınızı temin edeceğiz sadece.
Bir taksiye de binebilirdim.
Kişisel olarak dedi sakallaşan gülümseyerek. Gücenmeyin ama buna izin verilmemesine sevindim. Karımla ben, karımın annesi ve babasıyla beraber akşam yemeği yiyecektik. İnanabiliyor musunuz? 14 yıldan ve 3 torundan sonra bile hala benim kızları için uygun bir koca olup olmadığıma emin değiller.
Kızları ne diyor?
Ah, yine onların küçük kızı oluveriyor madam.
Sanıyorum durum anlaşılıyor monsieur. Üçlü cam kapılara doğru yaklaşırlarken Karin hafifçe gülümsedi. Dışarıda kaldırımda otelin koyu kırmızı renkli keten tentesinden aşağı vuran ışıktan kaçmak için hızla sola döndüler. İki ajan Rue de Lachelle'in üzerindeki akşam gezmesine çıkmış yayaların Devries'i sokağın 30 metre ilerisinde park yapılmaz alanında bekleyen zırhlı şube arabasına doğru aceleyle götürdüler. Sakallı koruma arabanın kaldırım tarafındaki kapısını Karin'e açtı ve içeri girmesi için gülümseyerek eliyle işaret etti. Tam o sırada tükürme sesi gibi bir ses duyuldu. Ajanın sol şakağı parça parça ayrıldı, kurşun adamın kafatasından çıkarken kanlar fışkırdı. Aynı anda ikinci ajan geriye doğru kıvrıldı kaldı, gözleri açıldı, ağzı kasılmış bir halde boğazından bir çığlık çıktı. Birisi uzun bir bıçağı sırtından çekip alırken iki adam da kaldırıma yığılıp kaldılar. Devries çığlık atmaya başladı ama güçlü bir el ağzını kapadı ve hırsla arabanın içine itti. Onu arka koltuğa doğru itekleyerek yerleşti. Bir iki saniye sonra öbür kapı açıldı ve nefes nefese ikinci katil içeri atladı. Sağ elinde kana bulanmış bir bıçağı tutarak, üzerine bulanmış kan otelin tentesinin kırmızısı kadar koyuydu. ''Lachelle!'' diye haykırdı. Araba caddeye doğru fırladı. Birkaç saniye içinde trafiğin akışı içine karışmıştı. Birinci katil örümceğe benzeyen elini Karin'in suratından çekerken konuştu. ''Çığlık atmanın sana faydası dokunmaz.'' dedi. ''Ama eğer denersen iki yanağında da izler kalır.'' ''Willkommen, Frau de Vries.'' dedi sürücü bir yandan ön koltuğa kıvrılmış bir cesedi ittirirken bir yandan da başını arkaya doğru hafifçe döndürmüştü. ''O iki adamı siz öldürdünüz.'' diye fısıldadı Karin. Ağzı kasılmıştı, sesini duyamıyordu.
''Bizler yeni Almanya'nın kurtarıcılarıyız.'' dedi sürücü. ''Yapmak zorunda olduğumuz şeyleri yaparız.''
''Beni nasıl buldunuz?''
''Gayet basit. Dostlarınızın olduğunu sandığınız yerlerde düşmanlarınız var.''
''Amerikalılar mı?''
''Evet, onlardan var. Ayrıca İngiliz ve Fransızlar da.''
''Bana ne yapacaksınız?''
''Bu sana bağlı. Ya bir zamanlar ünlü olan kocam Frederick de Vries'e katılırsın ya da bize. Satılık olduğunu biliyoruz.''
''Ben sadece şu bir zamanlar ünlü olan kocamı bulmak istiyorum. Bunu da biliyorsunuz.''
''Saçmalıyorsunuz Frau de Vries.''
Sessizlik. 30. Bölüm. İyice açılmış radyo sokaktaki trafiğin kulak tırmalayan sesini örterken Latham da kurşun geçirmez yeleğini deniyordu. Üzerine bir boy büyük subay gömleğini giydi, bir öncekine göre ne kadar rahat olduğunu görünce şaşırdı. Gözü masanın üzerindeki telefondaydı. Acaba Karin neden onu aramamıştı? Oysa elçilikteki yerine yerleşir yerleşmez arayacağını söylemişti. İki saat önce çıkmıştı. Hemen ardından da çantaları gitmişti. Farkında olmadan omuzlarını silkerken başını salladı. Karin'in Witkowski ile görüşmesini canlandırdı gözünün önünde. Kendisinin yalnız gitmesine izin vermesinden dolayı albayı sert bir dille azarlıyor, belki de albaya bağırıp çağırıyordu. Zavallı Stoş, sert dış görünüşü bir yana emrindeki konsolosluk operasyonları ajanının gelecekteki karısı tarafından haklı bir nedenle katledilmeye pek hazırlıklı değildi. Drew gerçekten de albay adına üzüldü. Resmi statüsü dışında bu tartışmayı kazanmasına imkan yoktu. Bu da pek tatminkar olmazdı. Karin'in aşkı vardı. Gerek Stanley'in gerekse Büyükelçi Cortland'ın bir zamanlar yaşadığı ve resmi kariyerleri nedeniyle kaybettikleri aşk. Latham Hall'deki boy aynasını karşısına geçip kılığına baktı. Altına giydiği göğüs koruyucu onu olduğundan da heybetli yapmıştı. Bu görüntü ona Kanada'da yeşil beyazlı formasıyla buz üzerindeki günlerini hatırlattı. Orada da omuzlukları ve dizlikleri çok önemliydiler. Ama sonradan düşündüğünde ne kadar da saçma ve komik bulmuştu. ''Bu kadar yeter.'' dedi kendi kendine masanın üzerindeki telefona doğru yürürken. Ayizeyi kaldırıp numarayı çevirmeye başladı. Derken kapıda bir tıklama duydu. Telefonu hızla kapatıp kapıya doğru yürüdü. Şifre kağıdını kontrol edip sordu, ''Kim o?''
Witkowski dedi öbür yanındaki ses. Parolayı söyle. Başlatma parolandan şimdi. Benim ben.
Ama senin yüce kral Venceslas demen gerekiyordu salak herif.
45'liğimle kilidi parçalamadan aç şu kapıyı.
Bu sen olmalısın sirke suratlı. Çünkü muhtemelen pirinç kilitlerin kurşunu sektirerek tam midene geri göndereceğini bir tek senin gibi bir adam bilmez.
Kenardan ateş edersen değil ama seni sokak solucan aç be.
Bağırış çağırış hakaretlere karşın suratlarında vahim ve ciddi bir ifadeyle Witkowski ve Claude Moreau kapıda duruyorlardı. Acılı bir halleri vardı.
Konuşmalıyız dedi ikinci şube müdürü Witkowski ile beraber içeri girerken. Korkunç bir şey oldu.
Karin diye patladı Drew. Aramadı. En az bir saat öncesi için arayacağını söylemişti. Nerede o?
Emin değiliz ama olaylar rahatsız edici dedi Moreau.
Hangi olaylar?
Claude'un adamlarından ikisi dışarıda kaldırımda öldürülmüş diye yanıtladı Witkowski. Birisi kafasına bir kurşunla, diğeri de bıçakla. Şubenin arabası gitmiş, sürücü de muhtemelen ölmüştür.
Onu elçiliğe götürüyorlardı diye kükredi Latam. Koruma altındaydı hani.
Onu kaçırmışlar dedi Moro. Yavaşça gözleri Drew'nin gözlerine sabitlenmiş bir halde.
Onu öldürecekler diye bir çığlık attı Latam. Dönüp duvara bir yumruk indirdi.
Bu olasılığı biliyorum dedi ikinci şube müdürü ama ben şimdi ölen meslektaşlarımın acısını duyuyorum. Çünkü en az ikisi öldü. Büyük bir ihtimalle üçüncüsü de öyle. Karine gelince onun da aynı kaderi paylaştığına dair bir delilimiz yok ve bence büyük ihtimalle sağ.
Nereden biliyorsun diye sordu Drew kafasını Moreau'ya doğru çevirerek.
Çünkü onlar için rehine olarak değeri, ceset olarak değerinden daha fazla. Onlar Harry Latham adlı adamı istiyorlar, o da sensin. Harry Latham'ı ortaya çıkarmak için kullanacaklar onu. Hangi nedenle bilmiyoruz. Ama onlar senin ağabeyini istiyorlar, o da şimdi sensin.
Ne yapacağız?
Bekleyeceğiz, Klopak dedi Albay Witkowski yumuşak bir ses tonuyla. Ayakta dimdik duruyordu.
İkimizin de bildiği gibi işimizin en tatsız yönü budur. Ama eğer yine ibret olsun diye Karin'i öldürmek isteselerdi, onun vücudu da diğer ikisinin yanında yatıyor olurdu.
Orada değildi, bekleyeceğiz.
Pekala, pekala diye söylendi Drew odanın öbür ucuna geçerek. Masanın yanında durdu, eli masanın kenarındaydı.
Ama bu iş böyle olacaksa ben de o zaman benim kim olduğumu ve nerede olduğumu söylediğiniz herkesin ama herkesin adını istiyorum. Nerede kaçak var, bilgi nereden sızıyor bilmek istiyorum.
Bunun ne yarı olacak ki Monami?
Bu sızıntılar bir su birikintisine atılmış taşlar gibidir. Dalgalar suyun her yanına yayılır.
Onları ele geçirmem lazım, nedeni bu.
Pekala, ben sana bizim ulaştığımız kişilerin isimlerini vereceğim. Stanley de elçiliktekilerin adlarını sağlasın.
Yazmaya başlayın diye komut verdi Latan, masanın etrafından hızla döndü, çekmeceyi açıp otele ait bir sürü kağıt çıkardı.
Elinizdeki her şeyi.
Onlara 236 isim ve fotoğraflarını verdik dedi CIA'in başkanı Knox Talbot telefonda Wesley Sorenson'la konuşurken.
Hiç cevap var mı?
Somut bir şey yok ama bir dizi olasılık var.
Güvenli evde 7 personelin CIA başkan vekili Connolly'yi görmüş olmaları bakımından şanslıyız. Sadece 4'ünün ayrıntılı bir tarifini yapabilecek kadar ona yaklaşmış olması bakımından da şanssız.
Peki ya olasılıklar diye sordu konsolosluk operasyonu müdürü.
Sonuç yok. O şahitlerden biri diğer 8 resim arasından senin resmine bile evet buydu derse hiç şaşma.
Eğer hepsi de benim yaşlarımdaysa bu bize bir şey söylüyor olabilir.
Değiller. Şu konuda hemfikiriz. Bu sahtekarlar kimse görüntüsünü değiştirmiş olabilir. Yani saçı büyük ihtimalle kendi saçı değildi, göz rengi lensle değiştirilmişti ve işte bilinen diğer yöntemler kullanılmıştı.
Bir şey hariç Knox, daha yaşlı gözükebilir ama daha genç gözükemez. Çok göze batıcı ve anormal bir görüntü olur bu.
Tuhaf olan şey de bu Wes. Bir erkek ve bir kadın hemen hemen aynı şeyi söylemişlerdi. Şu Connolly o kadar sıradan biriymiş ki neredeyse tarif edilecek hiçbir yanı yokmuş.
Tabii onların dediklerini kısa yoldan söylüyorum.
Anlıyorum. Peki yakılığı, kıyafeti?
Tam şu eski usul teşkilat havalarında siyah takım elbise, beyaz gömlek, çizgili kravat, bağcıklı kahverengi ayakkabılar. Ha bir de ince bir pardesü.
kısa, bol olan cinsinden. Güvenlik masasındaki kadın tıpkı bir ajan arkadaşının giydiği bir modele benzediğini söylemiş, markasını da vermiş.
Yüzü?
Yine çok sıradan, tarifsiz. Bıyık yok, sakal yok, sadece soluk benizi biri ve hiç dikkati çeken bir özelliği yok. Ama sadece biraz kalın camlı gözlük takıyormuş. Hatta çok bile kalın diyebilirim.
Kaç olasılık var?
Senin gibi çok aşikar olanları eleyecek olursak 24.
Hiç kimseyi elemeden kaç tane?
51.
Görebilir miyim?
24 tanesi yolda sana geliyor. Kalan 27'sini de gönderirim. Yoksa seninkileri çıkarayım mı? Yani sen burada çalışmıyorsun bile.
Neden kattınız ki onu?
Herhalde sapkın bir espri anlayışı olsa gerek. İdari meslektaşımız Adam Borlinger'a da sık sık dediğim gibi ara sıra bir iki kahkaha işleri yoluna koyar.
Anlaşıldı dostum. Ama ben pek havamda değilim. Paris'ten gelen haberleri duydun mu?
Son 20 küsür saattir olanları bilmiyorum.
Bil öyleyse. Karin de Vries ortadan kayboldu. Neolar tarafından kaçırılmış.
Olamaz, aman tanrım. Witkowski ne diyor?
Latan'la yana endişe duyuyor. Drew son derece kontrollü gibi davranıyormuş ama bunun bir numara olduğuna inanıyor.
Nasıl? Çünkü hangi noktalardan gizli kimliğinin sızdırıldığını bilmek istemiş.
Mantıklı bir istek. Yem o.
Tam anlatamadım Knox.
Neredeyse emretmiş. Ve Stanley diyor ki Latham ya bunları bana verirsiniz ya da ben oyundan çıkarım der gibiymiş.
Yine de neden keçileri kaçırmış olsun anlamıyorum.
İkimiz de artık nasıl olduğunu hatırlayamayacak kadar uzun bir süredir evliyiz. Adam aşık, aslanım aşık. Belki biraz geç olmuş ama herhalde bu daha ilk seferi. Dişisi elinden alındı ve o mesleki açıdan gücünün zirvesinde. Bunun içinde öldürme yeteneği de var. Onun yaşında insan sık sık yenilmezlik yanılsamasına kapılır. Kadrını geri istiyor.
Seni dinliyorum Wes. Ne yapabiliriz?
Önce o bir şey yapmalı ki elimize onu kum torbası yapmak için bir mazeret vermiş olsun.
Kum torbası mı?
Onu sünger kaplı duvarları olan bir odaya kilitlemekten veya Paris'ten uzaklaştırmaktan bahsediyorum. Eğer bu yem kendi başına ava çıkmaya başlarsa o zaman kimseye hiçbir faydası olmaz.
Anlıyorum, sürekli gözetleniyor, yanında korumalar var.
Abi Harry de öyleydi ve kardeşliğin vadisinden kaçabildi. Latham genlerinin değerini küçümseme. Öte yandan Witkowski ile Moro da teşkilat içi başkaldırmalar konusunda uzman değiller.
Ne dediğini tam anlamadım ama sanırım durum güvenlik altında.
Umarım öyledir dedi sonra en son.
40. ayrımın sonu. Sayfa 489.